Sevgili Peygamberimiz, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, âlinin, ashabının, enbiya-i izam, piran-ı kiram efendilerimizin ruhlarına, hasaten vakfında, makamında bulunduğumuz Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin ruhlarına, hepimizin geçmişlerimizin ruhuna ve bütün ümmeti Muhammed'in selametine bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hayırlı akşamlar kıymetli kardeşlerimiz, kıymetli dostlarımız. Yine Hüdayi ikliminde inşallah Rabbimiz buluşturdu bizleri. Bu hafta genelde Hüdayi günlerimiz olacak. Herhalde cumartesi günü de burada öğlen namazında yine Kamil Yılmaz Bey hocamızın katılacağı bir Hüdayi programı olacak. Tabi Rabbim dostlarını seviyor hayatlarındayken de. Gönüllerde izler bıraktıkları için, ümmete Muhammed'e güzel eserler bıraktıkları için, hem maddi eserler hem manevi eserler. Dolayısıyla unutulmuyor. Allah da unutturmuyor onları. Böyle asırlar sonra bu muhtelif vesilelerle menkıbeleri, insanlığa bıraktığı güzel sözler, diğer sadaka-i cariyeler hep anılıyor. Bu bakımdan bendenizde bu akşam yine Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin meşhur bir eserinden inşallah bazı bölümleri sizlerle beraber müzakere etmiş, nakletmiş olacağım. Tabii öncelikle bütün Allah dostları dediğimiz rehber insanların en önemli hedefleri insanların takva yolculuğuna vesile olmak, kendilerini tezki etmelerine rehberlik etmek, özellikle de dünya-ahiret dengesinde ahiret öncelikli bir hayatı telkin etmek. Kıymetli kardeşlerim, gerçekten tarih boyunca bu manevi merkezler iki önemli görevi üstlenmişler. Birisi gerçekten böyle ailesinden, iş hayatından, başka türlü sıhhatinden dertleri sıkıntılı olan insanlara bu dergahlar, manevi merkezler diyebileceğimiz merkezler daima bir manevi teselli ve terapi merkezi olmuş. O dergahların, o manevi merkezlerin sıcaklığına giren insanlar elhamdülillah Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla kendilerine nazar eden insanların, güzel insanların dualarıyla, telkinleriyle kısmen o acılarını, ızdıraplarını unutur hale gelmişler. Ki bugün sokaklarda böyle bakıyorsunuz, caddelerde en çok psikolojik danışmanlar var. Onlar insanların, evet problemleri var insanların. Maddi problemleri var, manevi problemleri var. Ama aslında bu problemlerin çözümü daha çok da Allah kul ilişkisinde insanın kendi iç dünyasında kendisini terapi edebilmesi. Gerçekten bilmiyorum, belki sözüm yanlış anlaşılır mı? Modern psikoloji dediğimiz psikolojilerde, batı kaynaklı psikolojilerde bizdeki tevekkülün, teslimiyetin, kadere imanın, Allah rızasını gözetmek gibi temel kavramlar yok. Daha farklı yönlerden, hatta bir kısmı dinle, imanla hiç alakası olmayan insanların bir takım usulleriyle insanı dinlendirmeye, tedavi etmeye çalışıyorlar. Ben bunu söylerken asla sözüm farklı mecraya kaymasın. Elbette ki bugünkü psikologların da, hele hele inanmış psikologların, insan ruhuna daha farklı bir gözle yaklaşan psikologların elbette ki bu insanın dertlerini paylaşmakta, ona yol göstermekte elbette ki önemli rolleri var. Ama şu da bir hakikat ki eğer Rabbi ile insanın alakası güzel olursa, kendi iç dünyasında kendini besleyecek manevi dinamikleri güçlü olursa birçok şeye dışarıda ihtiyaç kalmaz. Evet, tevekkül dediğimiz, teslimiyet dediğimiz, kadere rıza dediğimiz, hayatın imtihan olduğu meselelerini iş dünyasında hazmederse insan, hele hele de zikrullahla, rabıtayla kalbi bir itminana ererse, dışarıda çok da fazla şeylere ihtiyacı kalmaz. Kendi kendini hücrelerin yenilediği gibi insan kendi iş dünyasında da birçok meseleyi halleder. İkinci hususta, bugün özellikle bu ayet-i kerimeden hareketle bunu söylüyorum. Tarih boyunca hep manevi merkezler, hatta tasavvufun ilk çıkışı, insanların o aşırı dünya hırsına karşı adeta onları böyle biraz çekip, ya dünyanın içinde kaybolmayın. Ayet-i kerimede buyurulduğu gibi, bel tü'sirûne l-hayâdet dünya vel âhiretu hayrun ve ebkâ. Siz dünya hayatını çok tercih ediyorsunuz. Her şeyi dünya merkezli görüyorsunuz. Dünya hırsında koşturup duruyorsunuz ama helak ediyorsunuz kendinizi, dünyanızı biraz daha güzelleştirmek için. Ama ahiretin çok daha hayırlı olduğunu, baki olduğunu da unutuyorsunuz. Dolayısıyla yani bu girişi toparlayacak olursam, tarih boyunca bu manevi merkezler, ki Hüdayi de bu merkezlerden biridir ve 400 sene sonra hala elhamdülillah Hüdayi'nin bu manevi merkezliği devam ediyor, Allah'a hamdolsun. Bir, insanlar için manevi bir dinlenme, huzur ocağıdır bu merkezler. İkincisi de insanlara aman, ahireti unutarak yaşamayın. Evet, ahiret merkezli yaşayalım şeklindedir. Dolayısıyla bugün yine ayeti kerimeden başlayarak Âlâ suresinden, inşallah daha sonra da Hüdayimizin bir eserinden ve belirli bir bölümü sizlerle paylaşmak istiyorum değerli kardeşlerim. Evet, Cenab-ı Hak bu sureye bizi tesbih emriyle, yani Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmemiz emriyle başlıyor. Nasıl başlıyor? Sebbih isme rabbikel âlâ. Evet, o yüce Rabbinin ismini daima tesbih et. Yani onu bütün noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu, kemal sıfatlarıyla muttasıf olduğunu bizatihi hem kalbinle hisset, dilinle de söyle. Sübhanallahi ve bihamdih, sübhanallahil azim. Evet, tesbihatın en önemli cümlesi budur. Sübhanallahi ve bihamdih, sübhanallahil azim. Tabii niye? Çünkü Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, yaratıp her şeyi düzene koyana, takdir edip yol gösteren, topraktan yeşil otu çıkarıp sonra da onu kapkara bir sel artığına çeviren Yüce Rabbinin adını tesbih et. Evet, nasıl ki yeşil ot bir gün böyle çıkıyor, bir müddet sonra yeşilliği bitiyor, bir sel artığına çevriliyorsa adeta senin hayatında bir yeşil ot gibi gelişiyor, büyüyor ama sonunda o da toprağa karışıyor. Evet, yiyoruz, içiyoruz, koşuyoruz, gülüyoruz, ağlıyoruz. Bu hayat sonunda sahici beldede bitiyor. Şairin dediği gibi, göbeğinde sahici belde, yalancı şehrin. Evet, yalancı şehir, şehir yalancı, sahici belde hemen yakınımızdaki Karacaahmet. Evet, deryada sonsuzluğu fikretmeye ne hacet? Al sana derya gibi sonsuz Karacaahmet. Evet, olsa da Karacaahmet'in dili bir içerisini anlatsa bize. Kimler var orada? Değil mi? Fakiriyle, zenginiyle, alimiyle, cahiliyle, zalimiyle, mazlumuyla hepsi bekliyorlar bir günü. Onun için de Rabbimiz buyuruyor, Allah yeşil otu çıkarıp sonra da onu kapkara bir sel artığına çevirir. Öyle bir yüce Rab, öyleyse sen onu, Rabbini daima tesbih et. Sübhanallah de, elhamdülillah de, Allahu Ekber de, ve la havle ve la kuvvete illa billah de, la ilahe illallah vahdehu la şerike leh de. Dudakların hep Rabbin o yüce sıfatlarıyla ıslansın. Sonra da Cenab-ı Peygamber'e bir hitap var. Sana Kur'an'ı okutacağız. Biz okutacağız. Neyle okutacağız? Kağıttan, kalemden değil. Haşa. Resulullah Efendimiz'e Kur'an kağıttan, kalemden okutulmuyor. Bizatihi Cenab-ı Hakk'ın ikramıyla kalbinden okutuluyor. Nezele bihir ruhul emin ala kalbik. Kur'an-ı Kerim doğrudan senin kalbine indi. Sonra kalpten Cenab-ı Hak okuttu Habibine, dudaklarından telaffuz edildi. Şüphesiz Allah açığı da gizliyi de bilir. Seni en kolaya da muvaffak kılacağız. Evet, sıkıntıların var ey Habibim. Çileler çekiyorsun ama merak etme, seni kolaya muvaffak kılacağız. O halde sen öğüt ver, fayda verirse öğüt vermeye devam et. Evet, öğüt verirsin ama bazısına fayda verir, bazısına vermez. Şimdi bir hadis-i şerif hatırıma geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Allah'ın bana lütfettiği, verdiği hidayet gökten inen bir yağmura benzer. Yağmur bazen bir kayanın üstüne düşer, sıçrar ve gider. Kayada hiçbir iz bırakmaz. Düştüğü gibi de gider. Bazen biraz daha bir toprağın üzerine gider, onunla beraber akar gider. Bazen de öyle bir yumuşak toprağa düşer ki, toprak onu emer ve içindeki bütün güzellikleri, tohumları dışarıya doğru çıkarır. İşte diyor, benim getirdiğim hidayeti kabul edenle etmeyenin durumu budur. Bir takım kalpler taş gibidir. Kur'an'da okusan ve sevâvun aleyhim enzertuhum emlem tünzirhum la yu'minun. İster onları inzar et, ister etme, onlar için müsavidir. Onlar iman etmezler. Niye? Kalpleri taşlaşmıştır. Merhum Mahmud Sami Efendi'yi farklı konuya göreyim inşallah, ana konuya da geliriz. Sohbetlerinde bu ayeti kerimeyi çok okurdu. Hangi ayet? ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَهِيَّ كَالْحِجَارَ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَ. Sonra sizin kalpleriniz kapkatı oldu. Niye katı oldu? İnkar ettiğiniz için. Allah'ın emirlerini dinlemediğiniz için, peygambere kulak vermediğiniz için kalpleriniz katı oldu, taşlar gibi. Hatta taşlardan daha katı oldu. Zira taşlardan öylesi vardır ki onlar ve inne minel ficareti minel hicara lema yetefeccaru minhul enhar. Taşlardan öylesi vardır ki onlardan nehirler fışkırır. Taşların içinden nehirler fışkırır. Sonra onlardan bir kısmı Allah korkusuyla parça parça olur. Taş Allah korkusuyla parça parça olur da inanmayan, hidayete bulamayan kalpten bir damla gözyaşı çıkmaz. Böyle anlatırdı Hazret. Yani Mahmud Sami Efendi rahmetullahi aleyh. Onun için fayda verirse sen yine öğüt ver Habibim. Ama senin verdiğin öğütten Allah'tan korkan muhakkak yararlanacak. Evet, kalbini açanlar bu öğütten yararlanacak. Ama en büyük ateşe girecek olan kötü kimse ise öğütten kaçınır. Evet, tarih boyunca hep bunlar anlatılıyor. Nuh Aleyhisselam insanlara gidiyor, ayet-i kerimede var. Ya Rabbi diyor, ben onlara bir şey söylemek istediğim zaman hemen kulaklarını tıkamaya başladılar. Gittim yanlarına, ellerini çektim şöyle. Bu defa elbiselerine büründüler. Artık ben mağlup oldum ya Rabbi diyor. Enni mağlubun fentasir. Allah'ım ben mağlubum diyor ya. Yapacağım bir şey kalmadı. Daha beni görür görmez kulaklarını tıkıyorlar. Ben ne yapayım bunlara? Bugün de öyle. Nasihatı bırak hocam diyor. Ya Allah'ın emri bu diyorsunuz. Resulullah'ın emri bu diyorsun. Kendim için bir şey istemiyorum. Nasihatı bırak hocam diyor. Ne kadar insanın kendini nasihattan müstahni görmesi, nasıl bir cüret kıymetli kardeşlerim yani. Yani bana nasihat et demek lazım aslında. Halbuki selef-i salihin dediğimiz o geçmiş nesiller birbirlerine mektup yazdığında bana bazı nasihatlerde bulunur musun derlermiş. Mektup yazarlarmışlar ya bana biraz nasihat et diye. Nasihat et demek, bir insanın bana nasihat et demesi, ya beni bir ikaz et yani, eksiğim fazlan varsa bana yol göster. Ama herkesin enesi böyle tavan yaptığı için şimdi aman diyor, benim nasihata ihtiyacım yok. Evet bak, Çok meşhur bir söz maalesef bu değil mi? Nasihata ihtiyacımız yok diyor. Benim var. Bizlerin var yani. Nasihata ihtiyacımız var. Çünkü nefsimiz, dış tesirler bizi öyle sürüklüyor ki böyle. Onun için hepimizin nasihata ihtiyacı var değerli kardeşlerim. Nasihattan müstahni olmamalıyız. Allah için nasihat edilirse tabii yani. Yok sen onu yapıyorsun da sen kendine bak. Resulullah Efendimiz'in yine bir hadis-i şerif var, farklı bir konuya girdim. Kendisine bir iyiliği emreden insana sen kendine bak demesi insana günah olarak yeter diyor. Ya, tamam sen ben de sana şunu nasihat edeyim deyin ama sen bana nasihat etme sen kendine bak demek insanda büyük bir kibirin işaretidir. Cenab-ı Hak da böyle hallerden bizleri muhafaza eylesin. Onun için ayet-i kerimede buyurulan fezekkir inne faade zikra eğer fayda verecekse sen hatırlatmaya devam et ey Habibim. Feyezekkeru men yahşa Allah'tan korkusu olan insan muhakkak o nasihattan istifade edecektir. Ve yetecennebuhal eşka o şakî olan da kendini haktan, hakikatten ayıran insan da ondan uzak kalacaktır, aman diyecektir. Ama sonra o ateşte ne ölür ne de yaşar. Bütün bunlardan sonra Cenab-ı Hak bize hele bir de bugünkü sohbetimize mesnet olacak kat efleha men tezekka şüphesi kendini hem içini hem dışını içini Allah muhafaza bir takım yanlışlıklardan dışını da zahiri pisliklerden temizleyen sonra Rabbinin adını anıp da ona kulluk eden kimse şüphesiz kurtuluşa ermiştir. Ancak siz ey insanlar ahiret daha hayırlı, daha devamlı olduğu halde dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Evet, Kur'an-ı Kerim'in en çok hatırlattığı hususlardan birisi bu. Ahiret hayırlıdır, daha güzeldir ama dünyadan nasibinizi unutmayın. Evet. Değil mi? وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَ Allah sana ne verdiyse, elin, gözün, dilin, ayağın, malın, mülkün, evin, araban, paran, pulun, ne varsa onları hepsini ahiret sermayesi yapmaya bak. Onlarla Allah'ın fazlını iste. Ama dünyadan nasibini unutma. Senin fıtratının ihtiyacı olan şeyleri iyi ama mübah bulmak kaydıyla. Öyleyse ahiret sizin için daha hayırlıdır. Ama siz çok zaman sadece hayatı dünya hayatı olarak görüyorsunuz. Buyurulduktan sonra şu hakikatlerin hepsi bütün önceki kitaplarda İbrahim ve Musa'nın kitaplarında da vardır. Yani sadece İslam söylemiyor bu hakikatleri. Demek ki bütün peygamberler insanlara bu hakikati getiriyor. Bütün peygamberler Cenab-ı Hak işte önceki kitaplarda İbrahim ve Musa'nın kitaplarında da bunlar var. İbrahim Aleyhisselam da bunu söyledi. Musa Aleyhisselam da bunu söyledi. Neyi söyledi hocam? Ahiret daha hayırlıdır. Sen sadece dünya için yaşama. Ahiretin içinde kazanmaya bak. Bir de kendini temizlemeye bak. Çünkü tertemiz yaratıldın dünyaya geldiğinde. Hasedin yoktu, kinin yoktu, öfken yoktu. Değil mi? Tertemiz bir süt verdi sana Cenab-ı Hak. Tertemiz dünyaya geldin, tertemiz bir sütle beslendin ve ahirete de bir büyük Allah dostun ifade ettiği gibi Allah sizi dünyaya günahsız temiz olarak gönderdi. Siz de ahirete o şekilde gitmeye gayret edin buyruluyor. Arz ettim ki bugün biraz 400 sene önce buralarda irşatta bulunan padişahlara da rehberlik eden Hüdayi'mizi, Aziz Mahmud Hüdayi'mizi biraz konuşalım diye. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri 1541 yılında dünyaya teşrif etmişler. 1628 yani 4 yıl sonra tam 400 yıl olacak. Şu dünyadan öte aleme göçeli ama camisi doluyor, taşıyor maşallah. Açmış olduğu sofra, dünya sofrası haline geldi. Bendeniz yıllar önce bu caminin bir altına gelmiştim, bir 40 sene kadar önce. Burada böyle üzerine adeta böyle örümceklerin bağladığı kazanlar vardı. Ya nedir bu kazanlar diye sorduk. Bunlar dediler Hüdayi Hazretleri'nin işte o zaman 350 sene önceki çorba kazanlarıydı. Şimdi o elhamdülillah her pazar burada bütün ümmete Muhammed'e açık. Sonra da bir dünya sofrası haline geldi. Hüdayi'nin kazanları Filipinler'de de kaynıyor şimdi. Endonezya'da da kaynıyor. Afrika'nın birçok ülkesinde kaynıyor. Allah Teala demek ki çok büyük bir bereket vermiş. Ama sadece kazanları kaynamıyor. Hüdayi'nin irşadı da devam ediyor. İrşadı da devam ediyor. Güzellikleri devam ediyor. Hele hele Allah dostlarının böyle iki dünyası vardır. Bir kendi iç dünyaları vardır. O iç dünyalarını hakikaten çözebilmek, anlayabilmek zordur. İşte onu sağ olsun Adem Ergül hocamız yıllardır burada kürsüde Hüdayi'nin divanı anlatıyor. O divan dediğimiz o şiirleri, hissiyatları çok daha özeldir Allah dostlarının. Hani coşarlar taş, ondan sonra böyle heyecanlanırlar. Ama bir de insanlara ilmi, fazileti, ahlakı anlatırlar. Onlar daha farklı bir boyuttadır. Ama kendi iç dünyalarındaki yaşadıkları daha farklıdır. Bir hocamız, Allah rahmet eylesin, Hazreti Mevlana'yı anlatırken der ki, biz Mesnevi'yi Mevlana zannediyoruz. Mesnevi der, gerçekten Hazreti Mevlana'nın iç dünyasında hani denizin içinden sahile vuran ucuzluk damlalar gibidir. Onun daldığı deryaya hiç kimse dalmadı der. Biz onun yazdıklarını, söylediklerini Mevlana zannediyoruz der. Bütün Allah dostları için böyledir bu gerçekten. Onların kendi iç dünyalarında o Rabbe açılan yönlerini dışarıdan okumak mümkün değildir. Ama bir de kullara söyledikleri sözler vardır. İşte onlar bizi daha çok ilgilendirir. Hüdayi'mizin de Camiul Fedail ve Kamiur Rezail diye bir kitabı var. Ne demek? Bütün faziletleri toplayan, rezaliyetlerin de yolunu size anlatan bir kitap diye. Ama şunu görüyoruz kıymetli kardeşlerim. Meseleye ilimden başlıyorlar. Neden, niye ilimden başlıyorlar? Çünkü ilim olmazsa, gerçek manada bilinmesi zaruri olan bilgiler olmazsa Hakk'a güzel kulluk olmaz. Kulluğun temelinde ilim vardır. Yani namazı nasıl kılacağız, niye inanacağız? Değil mi? İmanın da anlatılma ilme dayalıdır. Allah Teala'nın sıfatları, imanın esasları, bütün bunlar önce bilinmesi gerekiyor. O bakımdan da Hazret ilmin fazileti diye başlamış. Önce mutlak manada ilim nedir? İlim öğrenmenin fazileti, ilim öğretmenin fazileti, bütün bunları anlattıktan sonra da amellere başlamış. İlim, amel, sonra seyri sülük. Kitabının da esas adı bu zaten. İlim, amel, seyri sülük. Önce bilgi, sonra o bilgiyi hayatı iyileştirmek, sonra da seyri sülük dediğimiz kulun Allah'a doğru böyle o kalbi bir yolculuğu. Evet, bugün de sabah yine bir İslam büyüğünün bir kitabını okumuştuk. İnsan Allah'a sadece aklıyla ve hissiyle ulaşamaz. Akıl insanı Allah'a kadar ulaştırmaz. Bulur ama o vasıl-ı ilallah dediğimiz şey hem aklın hem hissiyatın sonra da ilahi lütfun kul üzerinde tecellisiyle mümkündür. Evet. Allah'ın emirlerini yerine getirmek ayrı. Bir de Cenab-ı Hakk'a marifeti ilahiye dediğimiz farklı bilgiyle, kalbi bilgiyle Cenab-ı Hakk'a vasıl olmak, kalbi ilahi tecellilerin masarı hale getirmek, ilahi ahlakla ahlaklanmak, o da ayrı bir eğitim kıymetli kardeşlerim. Onun için de bunun da başlangıcı o zahiri amellerdir. Bunların başında namaz gelir. Böyle namaz deyince belki günlerce konuşulabilir. Hangi namaz, nasıl namaz, ne zaman namaz? Daha sonra oruç gelir, zekat gelir, hac gelir, bildiğimiz ibadetler. Sonra da toplum hayatı başlar. Neyle başlar? Aileyle. Aile hayatında dikkat edilecek hususlar. Hakikaten bugün nikah böyle çok küçümsenir hale geldi. Halbuki nikah dışındaki her türlü beraberlik, nikahsız beraberlikler Cenab-ı Hak o kötü bir yoldur diyor. Bir ölümdür diyor yani. Ölümdür diyor. Dolayısıyla Hazret öyle güzel bir tertip yapmış ki hani İhya-ı Ulum dediğimiz Gazali'nin o koca kitabını özetler gibi böyle ilimden başlamış, ibadetlerden, aile hayatından, akraba hukukundan, sonra da amme hukuku dediğimiz bütün toplumu ilgilendiren ana esaslardan neler var burada? Dedikodudan uzaklaşmak, yalandan sakınmak, asılsız vaatler gibi çok daha farklı hususlardaki hatırlatmalardan sonra da esas seyri sülük dediğimiz işte nefsin ıslah yolları. Evet. Nefsin ıslah yolları. Ondan sonra da ana bir konuya geliyor. Bir insanın manevi yolculuğu. İşte bugün biraz da Hazretin eserinden o bölümleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Buyuruyorlar ki Hazret, bilmek gerekir ki bu alemde gerçek maksat ve biricik gaye Allah Teala Hazretleridir. Evet. Bu yüce gayeye götüren yollar yaratıkların nefesleri sayısıncadır. Allah'a giden yollar mahlukatın nefesleri adedince veya mahlukat sayısınca denir. Bu yolların en sağlam, en zor, en yüce, en doğru olanı da mücahededir. Kalp temizliği ve batın tasfiyesi zikir ve tevhidli olur. Evet, kalp temizliği bir de batın dediğimiz iç dünyanın böyle berraklaşması, saflaşması zikir ve tevhidli olur. Çünkü Allah Teala uzak değil, şah damarından daha yakındır. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz insana o şah damarından daha yakınız. O kadar güzel bir tespiti var ki Hazretin, uzaklık perdelerin kalınlığındadır. Şuraya şu camlara böyle çok kalın bir perde yapsanız hani böyle dışarıya en ufak ışık sızmayacak şekilde bütün dünya ile irtibatınız kopar. Değil mi? O zaman perdelerin en büyüğü de nefis perdesidir. Nefis perdesi insanın böyle önüne geldi mi, Allah'la kul arasına girdi mi, insanı büyük hakikatlerden alır götürür. Bilmiyorum daha önceki sohbetlerimde arz ettim mi burada, Esad Erbili rahmetullahi aleyh hazretlerine bir garplı misafiri gelir. Tabii Batılılar böyle her şeyi sorup etmek isterler. Ondan sonra Esad Erbili hazretleri de onun soracağı soruyu daha çok bildiği için böyle önünde güzel bir sehpa var hazretin. Tercüman vasıtasıyla konuşurlar. Pencereden bakılınca da çok böyle muhteşem bir incir ağacı varmış orada. Hazret daha önce o incir ağacından şöyle bir yaprağı kopup koymuş, sehpasının üzerine yerleştirmiş. Demiş ki, Mösyö, camdan baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Demiş ki, yavrum ne kadar güzel bir bahçeniz var sizin, ne kadar güzel bir ağaç var burada. Sonra da yavaşça o incir yaprağını almış, şöyle gözünün önüne koymuş. Şimdi ne görüyorsunuz demiş, valla şimdi hiçbir şey görmüyorum. İşte insanla o büyük hakikat arasındaki perde, bakın bu incir yaprağı kadar ince bir şey. Ama bir katarak gibi gözünün önüne o nefis perdesi gelirse, inkar perdesi gelirse bütün hakikatlardan mahrum kalırsın. Gözün hiçbir işe yaramaz işte. Bütün mesele o perdeyi kaldırabilmek, perdeyi açabilmek. İşte Hazreti Hüdayimiz de diyor ki aslında perdelerin en büyüğü nefis perdesidir. Onun için kaft etfilaha men tezekkâ buyuruluyor. Yani kendisini temizleyen, iç dünyasını saflaştıran insan gerçekten kurtuluşa ermiştir. Evet, kurtuluşa ermiştir. Onun için Ebu Bekir Et-Tamistani der ki diyor Hüdayi Hazretleri, nimetlerin en yücesi nefsin elinden kurtulmaktır. Çünkü nefis Allah ile kul arasındaki perdelerin en kalanıdır. İnce bir perde değil yani. Zünnül Mısri de şöyle der, ibadetlerin en faziletlisi engelleri ortadan kaldırıp perdeleri kaldırarak Allah'a yakınlık elde etmeye çalışmaktır. bu yolda gerekli olan bazı hususlar vardır diyor ondan sonra. Sonra da saymaya başlıyor. Peki bu perdeleri kaldırmak için ne gerekiyor insana? Hüdayimiz diyor ki her şeyden önce gönlün ısındığı bir rehbere bağlanması gerekir. Bir yol gösterici olsun yani. Bak buradan gidersen böyle gidilir, buradan gidersen böyle gidilir diye. Zira Allah Teala peygamberlerini anlatırken وَجَعَلْنَاهُمْ اَئِمَّةً يَهْدُونَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ ف۪يلَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامِ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدُونَ. Yani o bütün peygamberleri biz buyruğumuz altında insanları doğru yola götüren önderler yaptık. Kalbin inançla, teslimiyet ve istimdatla bir şeye bağlılığının devam etmesi önemli bir iş, huslata erdirici bir gidiştir. Bunun için de Cüneyt Bağdadi rahmetullahi aleyh, hep Hüdayi'nin sözleri bunlar. Manevi yolun sağlam olabilmesi için insana bir takım böyle günlük uygulayacağı reçeteler yapmış. Diyor ki, birincisi devamlı abdestli olmak. Elhamdülillah bu cemaat için bugün burada hatırlatılacak en güzel hususlar bunlar. İnsanın devamlı abdestli olması, her an ibadete hazır olması demek. Abdestiniz varsa Kur'an hemen alabilirsiniz. Bir caminin içinden geçsen şurada iki rekat namaz kılayım dersiniz değil mi? Abdestiniz yoksa yani en yapılabilecek en kolay işleri bile insan yapamaz. Onun için hakikaten bütün manevi terbiye yollarında birinci esastır. Çok zor da değil. Yani bu abdest, her taraftan gürül gürül sular akıyor elhamdülillah. Sabah evinizden çıkarken abdesti çıkın. Gittiğiniz yerde tabii bazen insan belki her yerde bu imkanı bulamayabilir ama evinden insanın abdesti çıkması kadar kendine manevi bir huzur veren başka güzellik yoktur yani. Ya Rabbi bak evimden temiz çıkıyorum değil mi? Ellerimi yıkadım, gözümü yıkadım, yüzümü yıkadım. Bir de sonra onları kirletmeme gayreti içindeyim yani. Zahiren temizledim elimi, yüzümü, ayaklarımı ama artık bu temiz ayaklar yanlış yere gitmesin. Bu yıkadım temiz gözler yanlış yere bakmasın. Bu yıkanmış eller yanlış yerlere dokunmasın. Bunun ayrıca hakikaten çok psikolojik bir tesiri var insan üzerinde abdestli olmanın. Ondan sonra oruca devam etmeyi çok önemsiyorlar. Hele hele bütün tasavvufi yollarda yine sükût dediğimiz az konuşma. Bugün o kadar çok şeyi konuşuyoruz ki kıymetli kardeşlerim. Yani hakikaten akşama kadar konuştuklarımızı şöyle birisi kasete alsa, akşam da bir kendimiz dinlesek, Allah Allah deriz ya ne kadar boş şeyi de konuşmuşuz ha. Ne kadar boş şeyi konuşmuşuz bizleriz. Hele hele bazen böyle hani televizyonlarda falan, yani ne kadar boş şey konuşuluyor yani. Ne kadar boş şeyler konuşuluyor. Ve insanlar da saatlerce dinliyorlar boş konuşmaları. Ya hocam sen boş diyorsun ama onlar için çok önemli. Hani şimdi şu konuşma desem bu defa beni de alırlar medyada. Abdullah Hoca da bize saldırdı derler. Ben demeyeyim artık. Siz biliyorsunuz nelerin boş olduğunu. Kendi vicdanınızı sorun. Ya bu boş deyin. Boşluklardan da kaçın. Boş şeylerle insan vakit geçirmesin. Evet. Ne faydası var yani? Devamlı zikirle meşgul olmak diyor Hazret yine. Demek ki abdestli bulunmayı, oruca devam etmeyi, az konuşmayı, devamlı zikirle meşgul olmayı, iyi ve kötü kalbe gelen düşünceleri, havatarı savuşturmaya çalışmak. İçimizde böyle zaman zaman başka İslam büyüğü iç gevezelik diyor. Ağlıyoruz, veriyoruz böyle, dünyayı kurtarıyoruz, başka şeyler oluyor. Şikayetler, sıkıntılar böyle dışarıdan bakan bizi ya adam oh sessiz bir adam diyor ama içimizde adeta fırtınalar kopuyor. İçeriği de sakinleştirmek lazım. İçeriği huzurlu yapmak lazım. Hani böyle aldım verdim hocam sabaha kadar uyku gözüme girmedi diyor. Bismillah de, gönlünü boşalt, kafanı boşalt, istirahat etmeye bak. Ya bu kolay değil. İnsan tabii gündüz bir sürü masiva ile meşgul olursa, onlar da insanı yatağında bile rahat bırakmaz. Yolda bile rahat bırakmaz. Onun için dış alakaları, lüzumsuz dış alakaları azaltın deniyor daha çok bu manevi terbiye yollarında. Gözünüze çok lüzumsuz şeyler girmesin. Parmaklarınıza lüzumsuz şeyler dokunmasın. İşte akşama kadar bakarsın, ona bakayım, buna bakayım. Sonra bakarsın ki hepsi içeride birikir. İçeride kavga başlar böyle. İçinden de çıkamazsınız birçok şeyin. Ve o bakımdan da bunlara havatır deniliyor. Ne demek havatır? İnsanın aklına gelmemesi gereken, içeriden insanı meşgul etmemesi gereken, insana faydası olmayan şeyler. Onun için de bu noktada da insan dikkatli olmalı diyor. Yani bu manevi yolculuğun ilk adımında. Sonra da sevgi, teslimiyet ve inançla bir rehberi olursa insanın bu işleri kolaylaştırır. İkinci bir husus, evet böyle bir rehberle, bir önderle buluştuktan sonra tevbe ve inabeden sonra Hakk'a yönelmek diyor Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri. Niye? Zira Allah Teala fefirru ilallah buyuruyor. Yani Allah'a koşun, ona yönelin. Öyleyse insan tam bir ihtimamla tevbesini yapmalı ve Cenab-ı Hakk'a doğru bir yolculuk içinde olmalı. Çünkü her türlü hayrın anahtarı, ahval ve makamatın esası tevbedir. Tevbe ne demek? İnsanın kendinin farkında olması demek tevbe aslında. Ya ben ne yaptım? Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım? Ha doğru yaptıysan elhamdülillah kendi içinde. Ama yanlış yaptın, arkasından nedamet gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de yine en çok geçen hususlardan biri de nedir? Tevbedir. Evet. Tevbe nedir? Kulun kendini hep değerlendirmesidir. Yani kendine bir bakmasıdır yani. Elimden ne çıktı, gözümden ne çıktı, dilimden ne çıktı, malımla ne karıştı, değil mi? Kime ne yaptım? Bütün bunların bir farkına varması, sonra da yanlışından dolayı pişmanlık duyması. Tevbeden sonra bu manevi yolculuğun temelleri ibadet ve taatları yapmaya, günahlardan kaçınmaya yönelik sağlam bir azimetle gayret içinde olmaktır. Dolayısıyla manevi yolun yolcusu olan insan, insanlık gereği bir kusur işleyecek olsa hemen kusurunu anlayıp tevbekâr olmalı ve nefsini nafile ibadetlere de zorlamalıdır. Hatta günahlar da derece derecedir. Yolun başında olan müridin günahları fiil cihetindendir. Yani organların günahlarıdır. Biraz daha orta yola geldiğinde azimetleri terk ettiği için kendini günahkar görür. Biraz daha yol aldığında ise o zaman gönlünün Cenab-ı Hak'tan başkasına kaydığı her anı bir günah olarak görür. Onlara masiva deniyor. Gerçekten tabii Hüdayi Hazretleri zamanın büyük mürşidi yani padişahlara mürşidlik etmiş. Böyle dünya çapındaki büyük bir sultanlara değil mi? Yol göstermiş bir insan. Onun için de tabii kendi iç dünyasında böyle çok derin bir anlayışı var. Bazen eliniz günah işler, tamam. Ama bazen günah kalbinizde olur. Evet. Dışarıya bir şey yansımaz ama insan onu kendi içinde hisseder. Kalbinin bir yerlere kaydığını fark eder. İşte o zaman da yine tevbe etmesi gerekir. Ya kalbim neredesin şimdi yani? Evet. Meleklerin yazma. Melekler neyi yazar kıymetli kardeşlerim? Bizim organlarımızın yaptığı günahı yazar melekler. Kalpten geçenler yazmıyorlar. Kalp Allah'a açık. Kalp Allah'a açık. Ama Cenab-ı Hak, bak ey kulum, senin kalbini ben biliyorum yani. Değil mi? Allah kuluyla kalbin arasına girer buyuruyor işte. Melekler gördüklerini yazar. Ayet-i Kerime öyle. Keramen katibin ya'lemune ma tef'alun. Sizin işlediğinizi bilir melekler. Elinizin yaptığını, dilinizin yaptığını, gözünüzün yaptığını, ayağınızın gittiğini, beş duyunun yaptığı her şeyi melekler görür. Ama kalp Cenab-ı Hakk'ın nazargahı. Allah oraya bakıyor. Evet. Kulumun kalbi nerede? Evet. Onun için kalplerimize mukayyet olmak Çok çok önemli, kıymetli kardeşlerim. Kalplerimizi koruduğumuz müddetçe diğer vücudumuza sahip olabiliriz. Kalbimiz kaydıysa bir yere, eli, kolu, dili düzeltmek zor. Niye? Temel bozuk çünkü. Temel bozuk. Bozuk bir temel üzerine doğru bir inşaat yapamazsınız ki. Temel bozuksa, taşımayacaksa. Onun için manevi hayat dediğimiz seyri sülükün en temel meselesi kalbin tasfiyesi, nefsin tezkiyesidir. O da tabii yine işte bir takım dış güzellikleri yapmakla tedavi olmuş oluyor. Üçüncü esas olarak diyor Hazret, sünnete uymaya ihtimam göstermek. Evet. Birinci esas neydi? Kendine bir rehber bulmak, yol gösterici bulmak. Sonra tevbe etmek, sonra da sünnete uymaya ihtimam göstermek. Dolayısıyla hak yoluna giren insanı vuslata erdiren vasıtalardan biri de sünnete riayet ve Resulullah'ın edebiyle edeplenen bir rehberin adabını korumaya dikkat etmek. Çünkü tasavvuf edepten ibarettir. Burada çok güzel bir misal vermiş Hüdayi Hazretleri. Adamın biri Ebu Said'i ziyarete niyet eder. Onun bulunduğu camiye vardığında sol ayağıyla içeri girer. Bunun üzerine şeyh, Rabbimizin evinin edebine riayet etmeyenlerle biz sohbet etmeyiz der. Evet. Burası Rabbin evi. Yani Rabbin evine girerken bir edep gerekir. Evet, farz değildir kıymetli kardeşlerim ama onları bile bizim kitaplarımız böyle küçük yaştan itibaren bize adab öğretmişler. Camiye hangi ayakla gireceğimizi. Hocam çok mühim, gir de nasıl girersen gir. Yok. Güzelleştikçe güzelleşir. Güzelliğin sınırı yok kıymetli kardeşlerim. Evet, yani sol ayağınızla da girseniz namazınız kabul olur mu? Olur. Ama sağ ayağınızla girerseniz Peygamber sağ ayağıyla gir diyor. Şimdi o bize bir yol gösteriyorsa, onun varisi olan insanlar da bu edebe dikkat edin diyorlarsa onu yapmak lazım o zaman. Zaten insan alışırsa iradesi dışında bile artık o gayet tabii olarak işler. Ama gerçekten bunlar da kayboluyor kıymetli kardeşlerim gittikçe. Yani sağ ayağımız birbirinden karışıyor, elimiz, ayağımız. Sahabe-i kiramdan bir zat diyor ki, küçükken diyor Resulullah'ın huzurunda yemek yemiştim, yiyordum. Çocuk olduğum için de diyor, elim her tarafa gidiyordu. Ondan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle benim gözlerime baktı. Çok da güzel bir iltifatla yavrucuğum dedi diyor. Beni kendine çekti. Ne olursun bir, Bismillah de. İki, sağ elinle ye. Üç, önünden ye. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir çocuğu alıyor karşısına. Bismillah de diyor yemeğini yiyeceğin zaman. Sağ elinle ye diyor. Sonra da önünden ye diyor. E hocam sol elimle yesem ne olur? Ha peygamberin huzurunda olsan peygamber sana da aynısını söyler. Evladım sağ elinle yedir. Yok ben sol elimle yiyeceğim diye tutturur musunuz? Ama bugün maalesef yani böyle İslami hassasiyeti olan yerlerde dahi bunlara dikkat edilmediğini görüyoruz ki doğru değil. Biz Allah'ın Resulü neyi gösterdiyse sahabenin böyle bir şeyi yoktu kıymetli kardeşlerim. Yani ya Resulallah bu senin söylediğin farz mıdır, vacip midir, sünnet midir demiyorlardı. Ondan ne görüyorlarsa onu yapıyorlardı. Hani Abdullah İbni Ömer'in çok güzel radıyallahu anh misali var. Ya benim diyor bu iki gözüm ondan ne görürse ben onu bilir onu yaparım diyor. Ben diyor Resulullah Efendimiz'i bir gün burada gördüm dönmüştü diyor. Ben de dönüyorum diyor yani. Farz mı vacip mi diye düşünmedim hiç diyor yani. Allah'ın Resulü dönmüş. Ben de döndüm diyor. Birisi niye dönüyorsun orada diyorlar da Medine'nin bir meydanında. Vallahi diyor ben geçiyordum bir gün buradan. Resulullah döndü burada diyor. Ya Resulullah'ın işi varmıştır dönmüştür. Sen niye dönüyorsun ki? Ya ben Resulullah'ın işi varmıştır, dönmüştür. Beni ilgilen. Ben diyor gördüm onu diyor. Döndü burada. Buraya gelince ben de onu hatırladım. O döndüyse ben de döneyim. Ne olur yani. Mantık çok önemli. Kıymetli kardeşlerim. Onun için bizler Allah Resulü'nün farz dediğini farz olarak yapacağız. Sünnet dediğini sünnet olarak yapacağız. Adab dediğini de onun gösterdiği adabın dışında başka bir adab icat etmeyeceğiz yani. etmememiz gerekir. Niye? Ya Allah onu üsve-i hasene olarak bize göndermiş. En güzel örnek sizi o diyor yani. O varken başka model mi arayacağız yani? Başka örnek mi tutacağız? Onun için tasavvuf dediğimiz, manevi eğitim dediğimiz de aslında budur. Yani kitap ve sünnete uymaktır. Kitap ve sünnetin dışındaki her şey batıldır diyorlar bazı büyükler. Yaptığınız iş kitaba uymuyorsa, yaptığınız iş sünnete uymuyorsa boşa kürek çekiyoruz. Onun için mümine yakışan Allah'ın kitabına kulak vermek اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ. Onlar Allah'a o söze, ilahi söze kulak verirler. Sadece kulak vermekle kalmazlar. En güzeline de tabi olurlar. En güzel şekilde tabi olurlar. Ne duyduysa. Evet. Onun için de Hazret demiş ki ya Allah'ın evine giriyorsun. Onun için o edebe dikkat etmiyorsun. Onun için biz seninle sohbet etmesek de olur demiş. Tabii bunu söylerken sakın sözümüz daha farklı mecralara çekilmesin. Herkese sohbet edeceğiz ama büyükler uyarmışlar yani bu bir uyarıdır yani. Bu bir uyarıdır. Nihayet Nasrabazi der ki tasavvufun aslı kitap ve sünnete bağlanmak, heva ve bid'atı terk etmektir. İşte Hüdayi Hazretleri'nin 400 sene evvelki ana mesajları. Sonra dördüncüsü ehli dünyaya yaltaklanmamak. Bu da çok önemli bir husus Allah dostları için. Onlar hakkın katındakine rağbet ederler. Ve ilâ rabbike fergab. Neyin varsa Rabbine rağbet et yani. Başka kullardan çok bir şey bekleme. Ona da senin gibi bir kul. Hele hele de böyle küçük menfaatların içinde hakikatlerden vazgeçerek ana ölçüleri böyle adeta ayaklar altına alarak da bir takım insanlara minnet altında kalma. Ehli dünyanın elinde bulunan dünyalıklara tamah ederek onlara yaltaklanmamak gerekir. Çünkü Allah Teala hem rızık veren hem de güç ve kuvvet sahibi olandır diyor Hüdayi Hazretleri. Beşinci esas olarak da açlık ve az yemeği ki hemen hemen bütün tasavvufi terbiye yollarında bunun üzerinde çok duruluyor. Yani ihtiyaç kadarı yemek, adeta dünyaya yemek yemeye gelmedik. Ama dünyaya bizi ayakta tutacak, kulluğumuzu güzel yapacak şekilde mübah olarak yemek yiyeceğiz. Ama dünyaya sadece bir yemek içmek yeri değildir. Evet. Dolayısıyla hak yoluna salih sülük edenler az yemekle birlikte rızkının helal ve temiz yiyeceklerden olmasına da dikkat göstermelidir. Altıncı esas olarak da diyor Hazret, sükût ve az konuşmak. Biraz önce de geçmişti misal olarak. Yine şöyle bir söz vardır diyor Hüdayi Hazretleri, kim dilini lüzumsuz konuşmalardan koruyabiliyorsa Allah onun kalbini konuşturmaya başlar. Evet. Burayı biraz terbiye altına alabilirsek içerisi konuşmaya başlar. İçerisi konuşunca da semavat açılır. İçeriden çok daha güzel sesler gelir. İçerisi çok daha güzel tecellilere mazhar olur. Ama buradaki konuşma da önemli tabii. Onun da faydalı bir konuşması olması lazım. Min husni islamil mer'i terkuhu ma la yani. Kişinin Müslümanlığının güzelliği kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesidir. Hakikaten yani bu tasavvufi terbiye, seyri sülük terbiyesinde bu dil terbiyesi çok önemlidir yani kıymetli kardeşlerim. Hep bunun üzerine durmuşlar. Hem konuştuğumuz şeyin şer'an mübah olması en azından, hele hele haram dediğimiz, günah dediğimiz ki birçok çeşidi var bunun. Yalanı ayrı bir günah, dedikodusu ayrı bir günah, söz taşıması ayrı bir günah, fuzuli konuşma dediğimiz şeyler ayrı bir günah. O kadar çok hani insanın diliyle ilgili sınavları, imtihanları var ki ancak ciddi bir iradeyle, kendinin farkına vararak yapılan bu yönelişler insanı terbiye ediyor. Onun için de dil terbiyesi de çok önemli. O bakımdan daha çok sükût etmeyi tercih etmişler her şeye karışmayı, her şeyde bir şey fikir beyan etmeyi. Evet güzel bir ama etmeseniz de bir mesuliyetiniz olmaz yani. Ve sonra yedinci esas olarak da zikri ilahi ile meşgul olmak. Farz ve sünnet namazlarının arta kalan zamanını da zikri ilahi ile geçirmek lazım. Niye? Cenab-ı Hak يَا يُوَلَّذ۪ينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهِ ذِكْرًا كَثِيرًا. Ey iman edenler Cenab-ı Hakk'ı çok çok anın. Bakın elhamdülillah deyin, yiyin elhamdülillah deyin. Bir güzellik gördünüz maşallah deyin. Bir yere çıktınız Allahu Ekber deyin. Zikir farklı farklı kelimelerle. Bunların hiçbirini söylemeseniz de kalbinizde mazhar olduğunuz güzelliği, Allah'ın nimetlerinin farkında olmak fevkalade Cenab-ı Hakk'ı hatırlamaktır. İnsan şu hayatı hep Rabbini hatırlayarak yaşamalı. İlla ki eline tesbih alıp da şu kadar Allah diyeceğim değil. Onun bizimle beraber olduğu idraki içinde yaşamak. Görüyorsanız elhamdülillah diyebilmek, yürüyorsanız içinizden elhamdülillah demek yani. İlla bunu dille söylemeniz gerekmiyor. Esas zikrin mahalli zaten kalptir kıymetli kardeşlerim. Zikrin ana mahalli kalptir. Kalbin şuurlu olmasıdır. Kalbin Rabbi ile beraber olmasıdır. Kalbin kendisini hani şah damarından daha yakın buyurulduğu şekilde o hissiyatı duyabilmesidir. Onun için de o kadar güzel bir Hüdayi Hazretleri'nin ilk defa bugün okudum yani bunu. Çok hoşuma gitti bu yorumu. Diyor ki zikrin en faziletlisi de La ilahe illallah zikridir. Çünkü tevhid zikri nefse tesir bakımından en güçlü olan zikirdir. Bu zikrin bir narı bir de nuru vardır. Narı yani ateşi masivayı yakar, temizler. Nuru ise kalbi aydınlatır. Hakikaten hani Resulullah Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem men kâle la ilahe illallah muhlisan dehalel cennet. Gerçekten halis bir şekilde böyle tertemiz bir niyetle la ilahe illallah diyen cennete girecektir. İşte onun la ilahe dediğiniz zaman o bütün masivayı yakar. Yani başka hiçbir ilah yok. İllallah dediğiniz zaman da Allah, Allah isminin kalbe inmesiyle orada kalbi nurlandırır. Hüdayi Hazretleri'nden ilk defa gördüm onu. Gerçekten de hoşuma gitti. Tevhid zikrinin bir narı yani ateşi vardır ki masiva dediğiniz Cenab-ı Hak'tan başka her şeyi yakar. Bir de nuru vardır ki o nur da insanın kalbini aydınlatır. Bu bakımdan La ilahe illallah zikri şuurlu yapılırsa gerçekten insanın kalbi aydınlanır değerli kardeşlerim. Dolayısıyla hani bugün Hüdayi Hazretleri'nin meclisinde böyle bir seyri sülük yolculuğunu yapmaya gayret ettik. İnşallah Rabbimiz onların bu manevi bereketlerinden bizleri de faydalandırsın, bereketlendirsin kıymetli kardeşlerim. İnsan kendini ciddiye alacak, gerçek manada kulluğunu önemseyecek ve Allah'a güzel bir kul olmaya gayret edecek. Geçen haftaki sohbetimde de arz etmiştim. Her hafta böyle altın silsile dediğimiz Allah dostları silsilesinden bir sözle paylaşalım diye bugün altın silsilenin dördüncü şahsiyeti Resul-i Ekrem Efendimiz Ebu Bekir Sıddık, Selman-ı Farisi, dördüncüsü Kasım bin Muhammed rahmetullahi aleyh. Ondan böyle üç söz paylaşmak istiyorum ki İndi zikri salihin tenzülü rahme. Salihlerin anıldığı yere rahmet iner diye. Kasım bin Muhammed Hazretleri Ebu Bekir Sıddık'ın torunu. Miladi 650 senesinde doğmuş. Resulullah Efendimiz'in torunu olan Zeynel Abidin Hazretleri ile de teyze çocukları diyor. Ve şöyle buyuruyor bu Kasım bin Muhammed. Kişinin Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyleri bildikten sonra cahil olarak yaşaması, bilmediği şeyler hakkında söz söylemesinden daha hayırlıdır. Bilmediğin şeyleri söylemektense zarar yok, biraz bilgin az olsun ama Allah'ın sana farz kıldıklarını da bil. Allah'ın sana farz kıldıklarını biliyorsan Ondan sonra başka şeyleri bilmesen de çok önemli değil. Yeter ki bilmediğin şeyler hakkında söz söyleme. Dikkat et yani. En büyük günahlardan biri de kişinin günahını hafif görmesidir. Günahın hafif, küçüğü büyüğü olmaz kıymetli kardeşler. Her ne kadar kitaplarda tasnif yapılmış ama günah günahtır yani. Günah günahtır. Onun için günahını hafif görme. Sonra da sahabeyle ilgili çok güzel bir sözü var. Yapmadıkları bir şeyi konuşmayı sevmeyen insanlarla yani ashabla birlikte yaşadım. Yani ashab bir şeyi konuştularsa onu hayatlarında yaşamışlardır. Dolayısıyla sizler de konuştuğunuzu yapmaya veya yaptığınızı ancak konuşmaya gayret edin diye Kasım bin Muhammed rahmetullahi aleyhin böyle bize bir uyarısı var. Rabbim o altın silsilenin şahlarının her güzelliğinden de inşallah bizleri güzel bir şekilde nasiplenmeyi, istifade etmeyi Rabbim lütfeylesin, kerem eylesin efendim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.